Pek kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyoruz. Efendim yeni bir Sözü Dil programında sizlerle birlikteyiz. Yine efendim Profesör Doktor İrfan Gündüz hocamızla birlikte yine nameyi, sözü, sohbeti paylaşacağız sizlerle efendim. Hemen hocama sorumu sormadan önce, hocam bugün dilerseniz eserle direkt başlayalım mı?
Nasıl? Tabii, yani sözün uygun güzelliğiyle başlamak lazım.
O zaman Esad-ı Erbili Hazretleri'nin bir efendim Nutku Şerifi üzerine fakir bir beste çalışmıştım. Onu arz edeyim. Eylemez Mecnun gibi Leyla-i Hülya gönlümüz. Ol Zeliha-i Zamana düştü şeyda gönlümüz.
Eylemez Mecnun gibi Leyla-yı Hülya gönlümüz. Eylemez Mecnun gibi Leyla-yı Hülya gönlümüz. Ol Zeliha-yı Zamane düştü şeyda gönlümüz. Ol Zeliha-yı Zamane düştü şeyda gönlümüz. Yusuf-i Hüsnünle sermest olduğum günden beri, Yusuf-i Hüsnünle sermest olduğum günden beri, oldu bir Mısır-ı mehabbet sengihara gönlümüz. Oldu bir Mısır-ı mehabbet sengihara gönlümüz. Etme vaiz nar-ı düzahtan hikayet dinleme. Etme vaiz nar-ı düzahtan hikayet dinleme. Oldu için mazhar-ı esrar-ı esma gönlümüz. Oldu için mazhar-ı esrar-ı esma gönlümüz. Mest-i cam-ı bezm-i vahdet germ seri esad gibi, mest-i cam-ı bezm-i vahdet germ seri esad gibi, zümre-i rindana girmiş bade peyma gönlümüz. Zümre-i rindana girmiş bade teyma gönlüm.
Hocam teşekkür ederim, sağ olasınız. Bunu ilk defa okudum hocam. Radyoda da herhangi bir yerde de okumadım. İlk defa burada oldu. Demek ki Söz Dil programımız aynı zamanda
bazı ilklerin de tezahürüne sebep olacak inşallah.
Vesile oluyor, vesile eyvallah. Olacak. Eyvallah. Şimdi burada Esad Erbili Hazretleri'nin ruhaniyetine selam olsun. Özellikle divanı beni çok etkilemiştir. 5-6 şeyini bestelime.
Biz divanı neşrettik biliyorsunuz.
Eyvallah, tabii ki. O divandan
sadeleştirmesi, açıklaması ve aslı, üçünü bir arada. Eyvallah. Hasan Kamil Bey'le birlikte neşrettik.
Çok güzel. Bundan 5-6 eseri acizane çalıştım, yani beste çalıştım. İnşallah zaman zaman bunları okuruz. Şimdi bu sözlerde mesela tabii ki şimdi artık günümüzde dil de efendim değişiyor, sürekli dönüşüyor. Özellikle sokaktaki gençliğin ağzındaki lisan da maalesef iyice zayıfladı. Çok az kelimelerle konuşmaya başladı insanlarımız. Ne anlıyoruz buradan? Eylemez Mecnun gibi Leyla'yı Hülya gönlümüz.
Tabii burada Mecnun'un Leyla'ya bağımlılığı var, aşkı var.
Evet.
Yani günün 24 saatinin her anında yüreği ve gönlü Leyla'ya bağlı. Her şeyde Leyla'yı görüyor. Gece hayalinde, efendim ki rüyasında, gündüz hülyasında hep Leyla var. Ama burada biz Mecnun gibi diyor Leyla'ya o kadar bağımlı değiliz. Biz Allah'a bağlıyız. Asıl olan Allah'ı görmektir. Asıl olan Allah'la birlikte olmaktır.
Hmm.
Allah'la bir olma şuurunu kazandığınız zaman, o zaman ne Leyla'yı görürsünüz ne de başka şey, hiçbir şey görmez. Masiva gözünüzde kaybolur gider. Onu demek istiyor.
Evet.
O yüzden ol zeliha'yı zamana düştü şey daha gönlümüz. Tabii bizim gönlümüz zamanın zelihasına düştü. Zeliha'yı zaman. Şimdi burada Hazreti Yusuf Züleyha kıssasına da
atıf, evet.
Telmih ediyor.
Telmih var.
Dolayısıyla biz böyle mahlukata gönül vermekten artık aştık o noktayı. Biz Allah'a gönül verdik. Ama burada tabii şu var. Bunu Mevlana üzerinde çok durur. İnsanın mahlukata olan aşkı, sevgisi, sevgi her şeyde olması lazım. Babanın evladını sevmesi lazım.
Evet.
Efendim eşini sevmesi lazım. Annenin çocuğunu sevmesi lazım. Bu sevgi tabii bir sevgidir. Ama bu sevgiler orada evlatlarınızla, mallarınızla sizin için fitnedir noktasına gelmeden orada bitmeli. Yani Allah'ın emir ve yasaklarını çiğnetecek, onları hiçe saydıracak bir konuma asla gelmemeli. Ama burada esas her şeyde Allah'ı gören göz, her seste Allah'ı duyan kulak. Bu noktaya geldiğiniz zaman her an ve her şeyde Allah'ı gören, onun tecellileriyle hemhal olan bir insan için artık Allah'tan gaflet olmaz. Eyvallah. Onu demek istiyor. Gönlünüzü bu tip sizi Allah'tan koparacak duygu ve düşüncelerden ayırın, temizleyin. Hmm. O anlamda söylüyor. Hocam, biz Mecnun gibi değiliz diyor.
Evet.
Biz Zeliha yani gibi de değiliz. Ne Mecnun'un Leyla'ya, ne Zeliha'nın Yusuf'a o bağımlı olduğu gibi bağımlı değiliz. Dünyevi şeylere, evet, masivaya. Biz Allah'a bağlıyız.
Evet, gönlümüz bu hülyalarla meşgul, evet, değil. Hocam o şey özellikle etme vaaz nar-ı düzahtan hikayet dinlemem.
Evet.
Olduğu için mazhar-ı esrar-ı esma gönlümüz.
Tabii burası, bizim gönlümüz, evet, esma-i ilahiye mazhar olduğu için öyle, evet, cehennem korkusuyla bizi korkutma vaiz diyor. Onlarla ilgilenmem.
Eyvallah.
Ne cehennem korkusundan ne cennet ümidiyle Allah'a kulluk değil. Yalnızca onun, hı, rızası için.
İnce bir nokta var.
Ve evet, onu severek kulluk yapmak, ifade, hı, etmek istediği Esad Erbili Hazretlerinin bu.
Eyvallah.
Yunus da bunu söylüyor ya yani. Dolayısıyla yani ne huriler için, efendim ne cennet ümidi değil. Ama sadece ve sadece Allah rızası için. Onunla Miraç'ta buluşmak için. Bu.
Eyvallah.
O yüzden biz diyor mazhar-ı esma olduğumuz için diyor. Hiç bu şeylere cehennem korkusu, cennet ümidi bize anlatma vaiz diyor. Onu dinlemem.
Eyvallah. Hocam şimdi bir Dede Efendi eseri var önümde. Bunu okuyalım dilerseniz. Ondan sonra,
evet,
bir sorum olacak size. Ben seni sevdim seveli kaynayıp coştum. Aklımı yağmaya verip fikrimi şaştım. Mecnun'a şimdi eş olup dağlara düştüm. Sor Güle bülbül ne çeker harın elinden, bir daha gül koklamayım yarın elinden. Besteniger makamında. Evet. Besteniger makamında yine Suzi Dil makamı gibi mürekkep bir makam. Çok etkili bir makam. Yani Nigar eski Sabah makamına verilen isim. Çok böyle müstesna, naif, uhrevi yönü de olan bir, evet, makam Besteniger makamı.
Ben seni sevdim seveli, kaynayıp coştum, kaynayıp coştum. Ben seni sevdim seveli, kaynayıp coştum, kaynayıp coştum. Aklımı yağmaya verip fikrimi şaştım. Aklımı yağmaya verip fikrimi şaştım. Mecnun'a şimdi eş olup dağlara düştüm, dağlara düştüm. Mecnun'a şimdi eş olup dağlara düştüm, dağlara düştüm. Sor güle bülbül ne çeker harın elinden, bir daha gül koklamayım yarın elinden. Sor güle bülbül ne çeker harın elinden, bir daha gül koklamayım yarın elinden.
Hocam, Hazreti Ali Efendimiz kişi güzel yaptığı işin ürünüdür diye buyuruyor. Gelenek yatay anlamda geçmişin tekrarı ama dikey anlamda yaratıcıyla kurulan irtibatı ifade ediyor. Yani geleneklerimiz öyle geçmişi çok efendim dolu ve zengin irtibatlara bağlı bağlantılar taşıyor. Bu anlamda sanatın ruh terbiyesindeki yerini soracağım.
Şimdi bir defa iş geleneğe gelirsek eğer, gelenek asırlardan beri sürüp gelen efendim ve hemen hemen her kuşak tarafından doğruluğu kabul edilmiş.
Evet.
Denenmiş, sınanmış, çıkmaz yol olmadığı anlaşılmış konularda bir anlamda bizim fıkıhta bir icma var. İcma nedir? Bütün müçtehitlerin aynı konuda aynı görüşü benimsemeleri.
Evet.
Arada böyle hiç çıkan böyle şey yok. Ne diyelim ona, farklı bir ses yok. Bunun gibi asırlardan beri gelen gelenek artık doğruluğu kesinleşmiş. Bu İslam hukukunda da kitap, sünnet, icma, ümmet, kıyastan sonra Beşinci delildir örf, gelenek. Ancak gelenekleri tabii bazı ayet-i kerimelerde biz annemizden babamızdan böyle öğrendik diye bahane olarak ileri sürenler, bunlara karşı ya onlar da yanlış biliyorlarsa ne yapacaksınız? Dolayısıyla bunları da bir kritik etmek lazım. Yani
bir süzgeçten geçirmek lazım.
Evet. Dolayısıyla hemen hemen İslam medeniyeti tarihinde her ilimde böyle bir silsile var. Sırf bu geleneği korumak için. Musikide var. Hadis ilminde var. Hatta fıkıh ilminde var. Tasavvuf ilminde var. Bu geçmişe bağlanarak geleceğe doğru yürümek anlamındadır. Zaten kültür de geçmişten gelen bu değerlerin, değer yargılarının birikip bir yaşantı şekline, bir yaşama biçimine dönüşmesi, bir medeniyete dönüşmesidir. Tabi burada gelenek çok önemli. Yoksa koskoca bir çınar ağacını kökünden keserseniz, o kökünden koptu mu kurur. O zaman buradan ya bir dal alacaksınız, bir saksıya koyup yetiştireceksiniz veya serada yetiştireceksiniz. Bunları da o çınar ağacını hiçbir bora fırtına deviremez ama.
Evet.
Yalnız o saksıda geçecek. Ya da filiz efendim işte sera bitkisi gibi çok rahat koparılıverir. O yüzden geçmişten kopmadan geleceğe doğru geçmişten destek alarak yürümek anlamında gelenek çok önemli. Buna Yahya Kemal temadi diyor. Çünkü kainatta her şey her gün her an değişiyor. Biz de değişiyoruz. Çünkü geçen her saniye bizi ölüme doğru yaklaştırıyor ve geçmişimizden de uzaklaştırıyor. Dolayısıyla her an bir değişim içindeyiz.
Evet.
Bu değişimin tabii seyir içinde olması ve değişerek gelişmek ve gelişerek değişmek, işte geleneğe bağlı değişim böyle olmalı. Yani biz ne harabat ne harabatiyiz, kökü mazide olan atiyiz.
Evet.
İşte bu köklerle buluşmak anlamında geleneklere bağlılık çok önemli ve bunlardan koptuğumuz zaman kayboluruz. Hele bugün kültür emperyalizminin bütün hudutları çiğnediği, internetle, efendim işte uzaydan gelen televizyon yayınlarıyla, frekanslarla, radyo yayınlarıyla, her şeysiyle hemen hemen herkes kendi malını topluma pazarlamaya çalışıyor. Böyle bir dünyada çay şekeri gibi eriyip asimile olmamak için insanın kültürel benliğini, milli kimliğini, milli duygularını mutlaka dipdiri bir şekilde yaşaması lazım. Bunun için de geçmişe bağlılık burada
evet,
vazgeçilmez bir şart. Sanata geldiğimiz zaman sanat, şimdi bir işi adam yapıyorsa, koluyla, kanıyla, gücüyle yapıyorsa buna amele diyorlar, işçi. Buna biraz kafayı katarak onu daha güzel yapmaya çalışıyorsa bu ustalıktır. Ama işine kalbini de katarak yapıyorsa o iş sanattır.
Eyvallah.
Şimdi dolayısıyla tabii sanatın da sanayi nefise demişler eskileri, şimdi de güzel sanatlar. Sanatın da demek ki çirkini var. O yüzden rahmetli Üstad Necip Fazıl, sanat sanat içindir. Sanat halk içindir. Sanat Allah içindir. Bizim esas şeyimiz halk içinde olsa sanat, insanları Allah'a götüren sanat. Bunun her çeşidi. Resminden tutun yazısına varıncaya kadar. Musikisinden tutun şiirine varıncaya kadar. Mimarisinden tutun efendim hayatın her anına yansıyan, o kalbi katarak, işin içerisine duyguları katarak insanlara ifadeyi daha etkili, daha kalıcı, daha tesirli vermek. Bu yönüyle sanat aslında hem akıl için bir cila hem ruh için en etkin bir araçtır.
Hocam mesela bir ressam çok çirkin bir şey yapsa, o çirkinliği daha iyi, en uygun bir şekilde ifade ettiği için aslında yine büyük sanatçıdır.
Yani ben o şekilde düşünmüyorum ama yanlışı var. Yok, çirkinliğin sanatı olmaz. Ancak şu var, demin Hazreti Ali Efendimiz'den siz ifade buyurdunuz.
Evet.
İnsan
güzel yaptığı işin ürünüdür.
Ürünüdür diye. Aslında insan dilinin ürünüdür. Dilinin ürünüdür. Biz dilimize dikkat etmemiz lazım. Şimdi sanat dediğimiz zaman Peygamber Efendimiz'in Allah yaptığı işi güzel yapanı sever. Siz ne yapıyorsanız onu güzel yapmanız lazım. Namaz kılarken imrenilecek bir namaz kılmanız lazım. Yürürken imrenilecek yürüyüşünüz olması lazım. İmrenilecek giyinişinizin olması lazım.
Eyvallah.
Yani bir Müslümanın esasında yürüyüşü de bir sanat, bakışı sanat, dinlemesi sanat, sözü sanat, ahlakı sanat, her şeysi güzel. Bu esasında Peygamber Efendimiz, insan ne yapıyorsa onun en güzelini yapmalı. Şimdi irşad edeceksiniz. Karşıdaki insanı ikna edeceksiniz. Ona sözün en güzelini söylemeniz lazım. Çok fazla konuşmaya da gerek yok. Kısa ve öz.
Evet.
Efendim şiirin en güzelini söylemeniz lazım. Güftenin en güzelini söylemeniz lazım. Bunu en güzel enstrümanla söylemeniz lazım. En güzel sesle söylemeniz lazım ki esas burada hedef, bu sanat da burada bir vasıtadır. Gaye nedir? Gaye muhatabımıza istediklerimizi ulaştırmak, onu irşad etmek, onun kulağına hakikati fısıldamak, yaratılışın gerekçesini kavramasını sağlamak. Bundan daha güzel hiçbir şey olamaz.
Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Şimdi yine bir eser okuyalım. Kuddusi Hazretlerinden bir ilahi. Hoca efendi dinle bu pendi, ömrün tükendi, rihlet yakındır. Urfa'da okunan, Urfa tarafında okunan bir ilahidir. Bu da pek duyduğumuz bir ilahilerden değildir. Onu icra etmeye çalışalım efendim.
Hoca efendi dinle bu pendi. Hoca efendi dinle bu pendi. Ömrün tükendi, rihlet yakındır. Ömrün tükendi, rihlet yakındır. Yok ölüm sandın, nefse aldandın. Yok ölüm sandın, nefse aldandın. Caha güvendin, rihlet yakındır. Caha güvendin, rihlet yakındır. Ben hayrı işledin şerri, koyu ben hayrı işledin şerri. Eyle sen seyri, rihlet yakındır. Eyle sen seyri, rihlet yakındır. Kuddusi hak bil, eyledi muntak. Kuddusi hak bil, eyledi muntak. Hazır ol mutlak, rihlet yakındır. Hazır ol mutlak, rihlet yakındır.
Evet hocam, tekrar devam ediyoruz programımıza. Musiki eserlerini türküler, şarkılar, ilahiler veya çeşitli formlar olarak tasnif etme, birbirinden ayrı ayrı farklı eserler olarak sunma bir usuldür. Aslında bir öğretim maksatlı olduktan sonra problem yoktur ama bir taraftan da ıskalanan bir şey var sanki. Bu tasnif geleneği bizde, yani bizim kültürümüzden değil de batıdan sanki bize gelmiş bir kültür gibi duruyor. Aslında bütün bu formlar aynı bahçenin çiçekleri. Aynı bahçenin ürünleri, meyveleri, aynı kültürün sonuçta uzantıları olduğu için hepsi bir türlü. Mesela yıllardır dinlediğimiz diyelim ki Huma kuşu yükseklerden seslenir, uzun havası. Biz bunu dinleriz, tekraren dinleriz ama nedense hiç bıkmayız. Bu devam eder, bu etki, bu tesir üzerimizde. Bu tesirin yani yıllarca aynı eserlerin tekrar tekrar mesela dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni işte. Yunus ilahileri bunun çok iyi örneği, güzel örneğidir. Okuruz, dinleriz ama hiç bıkmayız. Demek ki bu eserler üzerinde bir takım ruh taşıyor. Ne taşıyor? Neden bu tesir hiç azalmıyor bizde? Neler söylersiniz hocam?
Bir defa konuşmayı gönülden yapmak lazım. Konuşmayı gönülden.
Kalpten çıkan
tabii,
kalbe gider.
Tabii gönülden yapılan her konuşma ya da gönülden gelen her söz muhatabın da gönlüne işler.
Eyvallah.
Dolayısıyla sadece zahiren konuşursak o da bir kulaktan girer öbür kulaktan çıkar. Bu demin söyledik biz esas. Eğer kalp katılıyorsa o işe, duygu katılıyorsa o iş zaten sanat olur.
Sanat oluyor.
Dolayısıyla insan yaşamadığını söylemez. Yaşadığını, içinde hissettiği o duygu derinliğini aktarabilirse işte o insanın iliklerine işler.
Eyvallah.
Sanki böyle sırtını sıvazlayan bir iyilik meleği gibi nasıl insanı ürpertirse bu güzel sözler de, güzel manalar da, güzel söyleniş de insanın derisini diken diken yapar. Burada hangi cins olursa olsun bu tasnifi bir kenara bırakarak her birisi eğer hem seçilen güfte hem beste muhteşemse bu bile yetmiyor. Bir de orada Yunus'un mesela bunu söyleyen Yunus'un Esat Erbili Hazretlerinin kendi yaşadığı o heyecanı, o hissi, o duygu derinliğini o cümlelere yansıtması da burada etkili. O yüzden işi bir defa hissederek söylemek lazım. Kalplere girmenin yolu bu. Peki Yunus sehli mümteni bir sanatkar. Ne demek sehli mümteni? Herkesin bildiği kelimeleri kullanıyor ama fakat söylediğini söylemek her şairin de her baba yiğidinde harcı değil. O kadar güzel söylüyor. Yani bu Ahmet Yesevi'den gelen bir çizgidir.
Eyvallah.
Mesela burada demin birinci bölümde okuduğumuz bu Kuddüs'ün şeysinde Rabıta-i Mevt anlatılıyor. Rabıta-i Mevt dediğimiz nedir? Ölümü unutma.
Evet.
Rahmetli Necip Fazıl derdi ki bir adama 10 dakika sonra öleceğini söyleseniz ne yapar? Hemen her işi gücü bırakır, abdest alır, seccadenin başına geçer. Ve orada secdede teslimi ruh etmek ister. Ya bunu 10 dakikayı bırakın 10 sene sonra, 15 sene sonra ama mutlaka olacak. Başımıza gelecek. Kesin bir akıbet bu. Niye aradaki zaman uzayınca bu 10 dakikada olduğu gibi davranamıyoruz?
Eyvallah.
Burada onu demek istiyor esas. Bu yüzden tasavvufta ölümle bağı koparmamak lazım. Rabıta-i Mevt günde en az 15 dakika, ortalama 20 dakika, nihayet yarım saat. İnsanın kendi ölümünü düşünmesi lazım. Bu benim kendi ölüm, bu benim kendi ölüm. Bana gelince ölüm, böyle gelecek ölüm diyor. Ağzıma soğuk kurtlar dolacak, gözüme kum, dipsiz kuyu. Sürdükçe zaman, sürecek uykum. Büyük randevu bilmem nerede, saat kaçta. Tabutumun tahtası bilmem hangi ağaçta. Bunlar hep, bak Rabıta-i Mevt'in.
Evet.
Başucu geniş, ayak ucu dar, upuzun kutu. Çakanlar da bilir ki bu boş tabutu bir gün kendileri dolduracaklar. Dolayısıyla rihlet yakındır diyor bak.
Rihlet yakındır.
Nefse aldanma. Nefsine aldandığın için hayrı bıraktın, şerre
daldın. Caha güvendin.
Makamına güvendin, parana güvendin, sağlığına güvendin, gençliğine güvendin.
Bir de eylesen seyri diyor, rihlet yakındır
tabii,
diye bekle bakalım.
Tabii ki yani yakın. Esasında her olacak yakındır.
Eyvallah.
Dolayısıyla bizim esas Allah'ın huzuruna yüz akıyla çıkmak mesele. Bütün şeyimiz bu. Bu yüzden mesela diyorlar ki bizim medeniyetimizde Rabıta-i Mevti hayata geçirmek için mesela sarık ve fes. Fesin üzerine 5,5 metre sarık sararlar. Bu nedir esasında? Adamın en son giyeceği elbiseyi bir ömür başında taşıması demektir. Bir. Yani artık Hazreti Ömer hani sakalına ak düştükten sonra yani ölüm var ya Ömer Allah'tan kork diyen bir memur atamış. Hatırlat. Senden büyük Allah var diye. Fakat sakalına ak düşünce her baktığında sakalının beyazladığını görünce artık diyor ki sen azad ol.
İhtar eden bir şey var artık.
Artık her bakışımda sakalım bana ölümümü hatırlatıyor.
Eyvallah.
Şimdi bu 5,5 metre uzunluğundaki esas sarığı başımızda taşımamız en son giyeceğimiz elbiseyi ömrümüzün sonunda kadar başımızda taşımak bir. İkincisi de İslam'da insan nerede vefat ederse oraya defnedilir. Mesela yollarda, tarlalarda falan böyle kervan yollarında mezarlar vardır. Evet. Kervan giderken orada birisi vefat etmiş. Orada terzi dükkanı yok, bilmem efendim işte tuhafiye dükkanı yok. Nereden alacaksın kefeni? İşte tepede taşıyor adam, hemen çıkarıyorsunuz. İki tık tık bir şık şık kefenliyorsunuz, öyle defnediyorsunuz. Kervan yoluna devam ediyor. Yakasız gömleği giydirirler bir gün diyor Yunus.
Evet.
Mesela bizde gömlek yakasız olur. Yakasız gömlek de aslında rabıtayı mevt için. O yüzden bütün hayatımızı ölümle iç içe, ölümü hiç unutmadan ama ölümden korkmadan, esas verilemeyecek hesabı olmayan adam ölümden korkmaz. Hatta şimdi çocuk dünyaya ağlayarak dünyaya geliyor. Niye ağlıyor? Ya ana rahminde bir dünyası var. Orada su var, orada gıda var. Oradan koptum diye ağlıyor.
Ayrılık var.
Halbuki o ufacık bir yer.
Evet.
Dışarıdaki dünya esasındaki içinde yaşadığı dünyanın belki milyarlarca kat büyüklüğünde. Her şey var. Şimdi ölüm de aynı şekilde. Ruhumuz cennetten gelmiş, bedenimize girmiş ve bedenimizi terk ediyor. Belki o zaman ruh tam özgürlüğüne kavuşuyor. Bedenin bağından kurtuluyor.
Kurtuluyor, evet.
O zaman da öbür dünyanın çok daha geniş bu dünyadan, daha nimetleri bol bir, yepyeni bir kapı açılıyor bize. Bunun idrakinde olduktan sonra ölümden korkmaya ne var? Kuddisi bize bu duyguları terennüm ettiriyor.
Eyvallah hocam. Efendim, şimdi program oldukça vakit, programın sonuna doğru ilerliyoruz. Hızlı geçiyor. Bir sorum daha var hocam, bir ilahi okuyalım. Ondan sonra evet. Yine Yunus'tan bahsettik. Madem Yunus'tan bir ilahi. İşidin ey yarenler, eve dervişler geldi. Okuyalım, ondan sonra da sorum sorayım. Ondan programı nihayetlendiririz.
İşidin ey yarenler, eve dervişler geldi. İşidin ey yarenler, eve dervişler geldi. Can şükrane verelim, eve dervişler geldi. Can şükrane verelim, eve dervişler geldi. Yar dervişler hu dediler, bize safa verdiler. Can dervişler hu dediler, bize safa verdiler. Dervişler uçan kuşlar, deniz kenarın kışlar. Dervişler uçan kuşlar, deniz kenarın kışlar. Zehi devletli başlar, eve dervişler geldi. Zehi devletli başlar, eve dervişler geldi. Yar dervişler hu dediler, bize safa verdiler. Can dervişler hu dediler, bize safa verdiler. Pir-i Mevi ilinden şeker damlar dilinden. Pir-i Mevi ilinden şeker damlar dilinden. Şehbahçesi yolundan eve dervişler geldi. Şehbahçesi yolundan eve dervişler geldi. Yar dervişler hu dediler, bize safa verdiler. Can dervişler hu dediler, bize safa verdiler. Müzik Yunus kulun önürsüz, kimsesi yok yalnız. Yunus kulun öyürsüz, kimsesi yok yalnız. Feda olsun canımız, eve dervişler geldi. Feda olsun canımız, eve dervişler geldi. Yar dervişler hu dediler, bize safa verdiler. Can dervişler hu dediler, bize safa verdiler.
Hocam, şimdi ilim ve sanatta kabiliyet, yetenek çok önemli. Eskiler derler ki, kabiliyet daha da haktır, herkese nasip değil. Herkese nasip olması belki münasip değil. Şimdi dolayısıyla acaba ne ölçüde çalışmaya dayalı, hem ilimde hem sanatta, ne ölçüde kabiliyete dayalı, bu usta neler söylersiniz?
Bir defa şunu söylemek lazım. Demin bu Rabıtay Mevt'le ilgili bir şey arz edeyim de sonra geçelim
buyurun,
buna.
Buyurun.
Çünkü Yunus esasında Rabıtay Mevt'in bunun üstadı. Yani hani üç günden sonra duyalar, soğuk su ile yiyorlar diyor ya hani.
Böyle şöyle garip bencileyin.
Evet. Yunus muhteşem. Hala da dipdiri yaşıyor. Kim ölü kim diri onu tartışmak lazım. Biz mi daha hiç kimseye kendimizden Eyvallah. Başka kendimize bile etkettiğimiz söylenemez ama Yunus asırlardır hala da bizim kulağımıza, gönlümüze hitap ediyor ve dipdiri yaşıyor. Bizde bu Rabıtay Mevt kültürü medeniyetimize yansımış dedik. Biz mesela mezar taşlarımız var ya, mezar taşlarımız gerçekten kültürel birer abidedir. Orada bir defa mezar taşının şeklinden evlilik yaşına gelmişti ama evlenemeden bekar ölmüş kız, üstünde şeyler olur. Gelin dua falan olur, mermerden nakşedilmiş,
evet,
bilirsiniz.
Evet.
Eğer denizci bir amiralse, paşaysa onun taşından bilirsiniz. Nakşi dervişiyse ya da nakşi şeyhiyse oradan bilirsiniz. Alimse onun şeysinden bilirsiniz. Yani böyle bir mezar. Bir de orada esas ziyaretçileri ürperten, kendine getiren bir şey de var. Ben Merkez Efendi mezarlığında gezerken çok severim mezar taşlarını okumayı. Baktım orada bir mezar taşı. Sanman kim demi ahirde menzelim zire türab ettim. Günahım çokluğundan yerlere geçtim, hicab ettim. Bir mezarı tasvir ediyor. Sanmayın ki diyor, ömrümün son deminde ben yerimi yurdumu böyle yerin altında edindim. Ben köstebek değilim diyor. Bize asuman yakışır ama günahımın çokluğundan Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkmaktan utandım, yerin dibine
Allah
geçtim diyor.
Allah.
Bir mezar tasviridir bu. Aynı zamanda gelen ziyaretçilere de esasında bir ibret. Uyan, uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan ey uykusu çok gözlerim, uyan. Bunu da söyleyen Sultan Murat.
Evet.
İşte insanı o gafletten uyandırmaya çalışan. Şimdi kabiliyet dediğimiz zaman, Cenab-ı Hak esasında herkese her kabiliyette donatmış esasında. Fakat burada eğitimin esas önemi bizim o insandaki meknuz, o kabiliyeti yakalayıp onu geliştirmek. Eğitim budur esasında. Bu damarlar bazen çıkıyor, yakalanırsa gelişiyor, insan deha oluyor. Yakalayamazsanız o damar kaybolup gidiyor, kuruyor. İçten demir ışılar. O yüzden şimdi tabii bir nasip işi. Nihayetinde Cenab-ı Hak bizi yaratıyor ama hiçbir insanı başıboş yaratmıyor Cenab-ı Hak.
Eyvallah.
Her insanın bu toplumda dolduracağı bir boşluk var. O boşlukta o insanı istihdam etmek esas. İstihdam bugün bir ilimdir. Fakültelerde okutuluyor. O yüzden bakın bugün 4+4+4 diye yepyeni bir eğitim modeline geçti Türkiye. Esasında bilgi ve iletişim çağında, çağdaş dünya çoktan bizden önce geçtiler buna. Türkiye'de ısrar edilen eğitim sistemi sanayi devriminden kalma ve rafa kaldırılmış bir eğitim sistemiydi ama Türkiye'de çok ideolojik yaklaşıldığı için eğitim.
Evet.
Hiç kimse pedagojik yaklaşmıyor. Peki nedir bu 4+4'ün esası? Aslında burada biz anaokulunu bu işe dahil edemedik. Türkiye'nin şartlarından dolayı. 59 bin mezra var Türkiye'de. Dolayısıyla 4 yaşındaki çocukları da anaokuluna gönderme zorunluluğu getirseniz bunları nasıl taşıyacaksınız? Problem olacağı için olmadı bu ama esas Peygamber Efendimiz beşikten mezara kadar ilim buyuruyor. Sürekli eğitim. İkincisi Osmanlı'da Sibyan Mektepleri 4
evet,
sene.
4 sene.
Efendim 4 ay 4 günü tamamladı mı o çocuk besmele ile Sibyan Mektebi'ne başlar. O yaştaki çocuklar esasında tam bir şey gibi, teyp gibi veya kamera gibi her okuduğunu alıyor. 4 yaşından 6 yaşına kadar anaokulunda bakın. 6 yaşından da 10 yaşına kadar ilk öğretimde bir tek yapılacak hedef var. Çocuğun yeteneğini çözmek. Birincisi bu. Kabiliyeti nedir? Gözü mü hünerli? Kulağı mı hünerli? Eli mi hünerli? Ayağı mı hünerli? Bunu çözeceksiniz. Genel yetenek testleriyle, eline verdiğiniz oyuncaklarla, arkadaşlarıyla oyununu takip ederek
evet hocam.
Yeteneğini çözdünüz. Bak burada eğitimin demokratikleşmesi de var. Nasıl? Okul, aile ve rehber hoca üçü bir araya geliyor. Çocuğun diyorlar ki bu çocuğun gözü çok kabiliyetli. Eli çok hünerli. Eli çok hünerli olan hangi okullara gitmesi lazım? Şu okullara. 10 yaşından itibaren de 8 yıl sürecek bir temel eğitim. O çocuğun işte o yeteneğini ilerleterek, o yeteneği doğrultusunda elinde birinci sınıf bir aranan bir sanat dalında şey kazanması lazım. Formasyon kazanması lazım. Bu. O yüzden Türkiye'de bu yetenekler takip edilmediği için çok deha heba oluyor Türkiye'de. Ben öyle adamlar gördüm ki adam profesör olması gerekli olan adam çobanlık yapıyor veya da sağlık memurluğu yapıyor. Çobanlık yapması gereken adam da profesör olmuş. Öyle bir garabet var yani bu işlerin içinde. Hı-hı. Niye?
Evet.
Halbuki yetenek dikkat etmek lazım. Tabii bu nasip bir işi ama bizim görevimiz de o insandaki meknuz. O yeteneği bulup elinden tutup onu geliştirerek onu deha sahibi yapmak. İnşallah bu eğitim sistemi oturur yerine.
İnşallah.
Çünkü biz hep başörtüsüyle uğraştık. İdeolojik meselelerle uğraştı üniversitelerimiz. Adam yetiştirmeye hiç odaklanmadı. İnsan merkezli her şey. Her insan ayrı bir alem. Bakın hiçbir insanı diğeriyle kıyaslamayacaksınız. Herkes ayrı bir alem. Herkesin bir hüneri vardır. Ama siz o hüneri işte zamanında yakalayıp geliştirirseniz o çocuktan deha çıkar.
Eyvallah.
Bir de Peygamber Efendimiz layık olmayan adama makam vermek.
Hmm.
Layık olmayan adama ilim öğretmek.
Emaneti ehline.
Layık olmayan adama işte para vermek. Neyse düşünün. Domuz boynuna affedersiniz inci asmak gibidir bu.
Ya.
Çünkü şeyi de bozuyorsunuz. Dengeyi de bozuyorsunuz.
Fıtratı layık
olmayan,
aykırı yani.
Layık olmayan bir adamı.
Evet.
Mesela bugün gazetelerde gördüm ben. Adam Toto'dan mı Loto'dan mı neyse para çıkmış adama. Adamın hayatı kaymış. Niye? Adam durup dururken parayı yönetmek de bir ilim onu. İdare etmek de bir ilim. Adam birdenbire böyle bir paraya konunca adam şaşırıyor. Ne yapacağını. O bakımdan hani görmemişin bir oğlu olmuş derler ya. O yüzden Amerika'da filan şimdi şey yapıyorlarmış bu tip işleri. Taksit veriyorlarmış ki adam alıştıra. Birdenbire o paranın hepsini birden vermiyorlar taksit.
Evet.
O yüzden merdivenlerin basamaklarını birer birer çıkmak lazım.
Eyvallah.
İlimde de böyle. Efendim makamlarda da böyle. Parada da böyle. İnsan işte mutmainne dediğimiz tasavvufta tatmin olmuş. Alışa gelmiş bu makamlara. Artık ne şehevi zaaflar, ne servet zaafı, ne efendim şöhret zaafı, ne koltuk zaafı insanı şaşırtmıyor. Bozmuyor, ayarını bozmuyor, akordunu bozmuyor. O hale gelmek lazım. Ama esas yeteneğe kabiliyeti her şeyimizi veren Allah. Dervişin birisi oturmuş Ramazan Temmuz'da ya da Ağustos'ta. Bektaşi dervişi. Böyle oturmuş bir kenarda bakmış işte bir ağa geliyor. Ya da bir padişah, padişahın şeyleri var, korumaları, murumaları hepsi âlâ iş deptebe. Sonra demiş ki hey Rabbim demiş ya. Bir demiş şu padişahın kullarına bak, onun onlara yaptığına bak, bir de senin bana yaptığına bak deyince Mevlana diyor ki sakın bir daha böyle nankörlük yapma diyor. Padişah kullarına taç vermiş, baş vermemiş diyor. Bak Allah sana baş vermiş. Taç mı kıymetli, baş mı kıymetli? Onların beline kılıç kuşatmış. Allah sana bel vermiş. O padişah kullarına baş verebilir miydi, bel
ya,
verebilir miydi?
Ya.
O yüzden sakın ola ki. Eyvallah. Allah'ın sana verdiği nimetlere karşı nankörlük yapma. Şükret diyor şükür.
Eyvallah.
Şükür hayatı şeker gibi yaşamak demektir.
Çok güzel.
Adam şükreden adam ne stresi olur ne gerilimi olur efendim ne mutsuzluğu olur. Dünyanın en büyük huzurlu insanı olur. O yüzden Mevlana diyor ki lezzet dışarıdan gelmez lezzet içeriden gelir. Lezzeti dışarıda aramak ahmaklıktır diyor.
Eyvallah hocam. Evet, şükreden hayatı şeker gibi yaşar. Çok güzel, ibret dolu güzel sözlerle programımızın sonuna geldik hocam. Efendim, kıymetli dinleyicilerimiz, Suz Dili programında Erkam Radyo'da yine bir programın sonuna geldik. Efendim, saygıdeğer üstadımız İrfan Gündüz hocamızla ve birlikte yine burada yanımızda bize ilahilerde eşlik eden Hafız Hüseyin Sarı ile beraber efendim bir dahaki programda buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz efendim. Hoşça kalınız.